İyi günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Eğitim konuşmalarında bugün birlikteyiz. İlk programa Nuri Özkan'la başlamıştık. İGEDER Başkanı ve bir eğitim kurumumuzun yöneticisi olan Nuri Özkan'la. Zaman zaman Nuri Bey'le paylaşarak bu programı sürdüreceğiz. Başka konuklarımız da olacak. Ama sıcak bir gündem var. O sıcak gündemi bugün Nuri Bey ile konuşacağız. Hoş geldiniz Nuri Bey.
Efendim.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Çok şükür. Elhamdülillah.
Sıcak günler yaşıyoruz.
Sıcak günler yaşıyoruz. Eğitime sıcak... bismillah dedik ama sıcak
bismillah
günlerle
dedik. Birlikte düştük. Evet, okullar evet. Açıldı. Onun sıcak iklimine girdik ama okulların açılışıyla birlikte çok yoğun bir tartışmanın da içine girdik. Evet. TEOG tartışması diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı bir televizyon programında adeta tartışmanın fitilini ateşledi diyebiliriz. TEOG'un kaldırılmasını istiyorum diyerek ve ondan sonra da bakanlık, başbakanlık, bakanlık harekete geçti. Ve tabii konu bütün Türkiye'yi ilgilendirdiği için herkesin evinde okuyan bir biçimde TEOG'la alakalı bağlantılı bir çocuk bulunduğu için anneleri, babaları, öğretmenleri, okulları,
yayıncıları
ondan sonra
neredeyse Türkiye nüfusun yarısını
ek eğitim kurumlarının etüt merkezleri gibi vesaire ilgilendiren bir tartışma konusu gündeme girdi. Tabii farklı boyutları var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı böyle söyleyince hükümet, bakanlık harekete geçme gereği duydu ve acaba TEOG yerine nasıl bir sistem konabilir? İşte Kasım'da TEOG sınavı vardı. Sayın Bakan bu sınavın kaldırıldığını da açıkladı. Genelde öğrencilerin sınavla işte bir strese sokulmaması gibi bir klişe cümle siyaset piyasasında dolaşımda ama eğitim dendiğinde bir ölçme değerlendirme kaçınılmazlığı da herkes tarafından biliniyor. En azından öğrenci dünyası biliyor. Yani bu yola girmişse önüne bir şekilde sınavlar çıkacak. Sınavlar öğrenci için kaçınılmaz. Bir tür meydan okumalardır derim ben.
Doğrudur.
Meydan okumalardır. Öyle bir tez var. Yani bir medeniyet meydan okumalara cevap verebildiği ölçüde yükselir.
Doğru.
Öğrenci içinde, öğrencilerle sohbetimizde derim ki meydan okumalarla karşılaşırsınız. Yani bir iş yerine eleman alınacak, sorarlar size kaç yabancı dil biliyorsun. Değil mi? Mesela
neler
bu bir
yapıyorsun?
Meydan okumadır. Evet. Neler yapıyorsun? Ne tür becerilerin var?
Evet.
Değil mi? İnsan ilişkilerin nasıl? Belki o da o tercihte söz konusu olur. Şimdi sınavsız bir dünya mümkün mü? Ondan sonra nasıl bir formül ortaya konabilir? Yeni formülün TEOG'dan farkı ya da artısı ne olabilir? Veliler kaygılanmalı mı? Öğrenciler kaygılanmalı mı? Sayın Bakan aman diyor kaygılanmasın.
Benim bize güvenin.
Bize güvenin. Benim evimde de diyor.
TEOG
öğrencisi. TEOG öğrencisi vardı diyor.
Süreçleri biliyorum diyor.
Başka sorular da var.
Evet.
Yani ben şöyle bir genişçe bir giriş yapmış oluyorum.
Çok sağ olun.
Sorunları ortaya koymak babında. Mesela bizler zaman zaman medya mensupları olarak da sınav sonuçları açıklandığında diyelim işte Şırnak'ın mezrasından çobanlık yapan bir öğrenci diyelim ki Galatasaray Lisesi'ni kazanmışsa ya ne iyi oldu diye onu haber yaparız. Gidilir röportajlar yapılır. Nasıl başardın denir. Annesi babası onlarla görüşülür vesaire. Acaba yeni sistemde gerçekten de oralardan bu iyi tanınan, başarılı tanınan orta öğretim kurumlarına öğrenci gelebilecek mi? Bu başarı gösterilebilecek mi?
Hakkari'deki
gibi
bir çocuk bu okullara yerleşebilecek mi? Belli başlı seçkin liseler olacaksa.
Olacaksa evet. Gibi sorular var. Yani konunun içindesiniz. Evet. Eminim ki okulunuzda da evet. Öğrencileriniz var.
Şu onlar anda eğitim camiasının nabzını tutuyoruz aslında.
Evet. Yani siz onun merkezindesiniz. Evet. Yani evet. Öğretmen dünyasını biliyorsunuz. Evet. Öğrencilerin duygu dünyasını biliyorsunuz ve kendi duygu dünyanız.
Evet.
Nasıl buldunuz? Önce evet. Oradan başlayalım. Böyle eğitimin hemen başlangıcında TEOG kaldırılsın gibi bir söylemle yola çıkılmasını.
Efendim öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Radyomuzda bizi dinleyen hanımefendileri, beyefendileri saygıyla selamlıyorum. Bir Muharrem ayı da mübarek olsun. Muharrem ayı içerisindeyiz.
Yeni hicri yılımız.
Hicri yılımız hayırlı uğurlu olsun. Bu yeni eğitim öğretim yılına bismillah derken bir tartışma içerisine birden giriverdik. Sıcak iklim. Tabii ortaokullarda 8. sınıfta okumakta olan çocuklarımızın liseye geçiş esnasında kullanılan temel eğitimden orta öğretime geçiş merkezi yazılı sistemine dayalı puan sisteminin kaldırılması tartışmasını yaşıyoruz.
TEOG bu.
TEOG bu.
Evet.
Dolayısıyla tabii TEOG'u kaldırılıp kaldırılmamasından öteye TEOG'a nasıl gelindiği ile ilgili bir tarihçeyi hatırlamak lazım.
O da faydalı.
O çok
evet.
Önemli evet. Ahmet abi. Çünkü ben 1990 yılından bu tarafa eğitim camiası içerisindeyim.
Evet.
Ve birçok sınav türleri gördük ortaokuldan liseye geçerken. Önceden ilkokul zorunluydu Türkiye'de. 5 yıl ilkokulu bitiren bir kişi ortaokula ve liseye gitme zorunluluğu yoktu.
Evet.
Bunu hatırlıyoruz.
5 sene evet tabii.
Bu süreçteki 1999'dan önceki yıllardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ilkokulu bitirmiş bir öğrenci eğer tarım toplumundaysa, kırsal kesimdeyse annesine babasına yardım ederek veya bir ustanın yanında çıraklık yaparak ara elemana yetişip hayata atılabiliyordu.
Evet.
Çıraklık, kalfalık vesaire diye.
Doğru.
Dolayısıyla ortaokula gitme zorunluluğu yoktu. O dönemde 5. sınıf bitirmiş çocuklarımız için Anadolu liselerine, fen liselerine ve bazı özel okullar geçiş sınavları vardı. 5. sınıf bitiren bir çocuk.
Evet.
Potansiyeli, kabiliyeti, akademik şeyi varsa öğretmen diyordu ki bak yavrum Anadolu Lisesi sınavı var. Veya parasız yatılı okulu sınavı var.
Gir buraya
diyordu.
Sen başarılısın.
Sen başarılı olabilirsin diye yönlendiriyor. Çok veliler evet. De belki çok fazla bilgi olabilir.
Evet. Birçok hikaye vardır böyle. Evet. Yani beni öğretmenim yönlendirdi.
Öğretmenim yönlendirdi. Çocuk ne bilsin 5. sınıftaki bir öğrenci. Bilmediği için öğretmeni hatta buna çalıştıran öğretmenler de vardır.
Vardır. Ve çok hakikaten pek çok başarılı insan da olmuştur.
Evet.
Bu yani sen başarırsın evladım denilerek yola evet. Çıkan.
O dönem içerisinde bu sınavlara giren öğrenci sayısı işte öğretmenin fedakarlığıyla, hatırlatmasıyla, bazı velilerin duyarlılığıyla bu kadar yoğun olmasa da bir Anadolu Lisesi'ne giriş sınavı vardı. Ve çocuklarımız Anadolu Lisesi'ne giriyordu ve ortaokulda ki Anadolu Lisesi o dönemde ortaokul lise beraberdi.
Beraberdi.
Hazırlık okuyarak başlıyorlardı.
Hatırlayın. Doğru.
İşte
benim de evet, çocuklarım
evet,
öyle başlıyor.
Öyle baş. Hazırlık okuyarak başlıyorlardı. Veya hazırlık okumuyorsa işte özel okullar kendi sınavlarını yapıyordu. Böyle bir süreç vardı. Ancak 1998-97'de 28 Şubat sürecinden sonra bu ortaokullar işte ilkokulla birleştirilip temel eğitime geçince
5+3
yıla evet. Çıkınca bu sınav birden kalktı.
Evet.
Bu sefer 8 yılın sonunda 8. sınıfı bitirince liselere geçiş sınavı dediğimiz LGS diye bir sınav sistemi. 2 saatlik evet. Bir sınav sistemi geldi. Bu sınava göre de Anadolu Lisesi'ne geçiyorsunuz. 1 yıl hazırlık okuyorsunuz veya 3 yıl lise. 1+3.
Evet.
Veya fen liselerine gidiyorsunuz. Veya polis kolejlerine gidiyorsunuz. Veya bazı özel okullar da bu sınavdan çocukları seçtiler.
Evet.
Böyle bir sistem. Bu sisteme göre de işte yaklaşık 450-500 bin civarında öğrencinin bu sınava girdiğini tahmin ediyoruz. İstatistikler evet. Böyle. Sonra 2002'den sonra da AK Parti'nin iş başına gelmesinden sonra da tabii o dönemlerde de aslında istenilen şey sınavsız bir geçiş sistemi olmakla birlikte yapılan araştırmalar, incelemeler, Türkiye gerçeği bunun çok mümkün olmadığıdır muhtemelen ki LGS kalktı onun yerine OKS geldi.
Evet.
Yani bu sefer orta öğretime geçiş sistemi diye adı değişti sadece ama yine sınav gerçeği kaldı.
Evet.
Yani yine kurtulamadık.
Evet.
Yine bürokratlar niyet farklıydı Ama yapılan araştırmalar, incelemeler sınavsız bir liseye geçiş olamayacaktı. Ama bu dönemde liselere zorunlu değildi yine. Evet. Bak, isteyen liseye gidiyordu. Ben 8'li bitirdikten sonra yine bir ara eleman olarak bir çıraklık eğitim merkezine gidebiliyordum. Köyde tarım toplumuysam köyde anam babama yardımcı oluyordum. Veya bir kuaförün yanına gidiyordum. Çıraktan başlayıp hayata atılabildiğim de oluyordu. İlla liseye gitme zorunlu
lise
yok.
Lise zorunlu yok. Değildi. Evet.
Öyle olunca
yani 8 senede bitiyordu yani.
Evet, 8 sınıfı bitiren bir öğrencinin bir kısmı zaten en az %30-%40 bilmiyorum tabii istatistiğe iyi bakmak lazım. Muhtemelen eleniyordu. Kalan bir kısmı da lise okuma hayaliyle, hevesiyle, ailesinin isteğiyle, arzusuyla liselere geçiyordu. Bunlardan bir kısmı sınava giriyordu. Nitekim OKS sınavları da 650 bin civarında OKS'ye giren öğrenci durumu. Bu yani, iddia ama ben Anadolu Lisesi'ni kazanmak istiyorum.
Yani i̇şte bir farklı lise kaliteleri var.
Evet.
8. sınıfa gelen çocuk diyor ki ben şu farklı liseye gitmek istiyorum.
Yatılı. Çoğu bunlar yatılı oluyor.
Yatılı i̇şte, oluyor.
Hakkari'deki bir çocuk Galatasaray Lisesi'ne gelebilmezsin. İstanbul Erkek Lisesi'ne gelin. Yatılı olması lazım.
Evet.
Değil mi? Yani
tabii.
Bu okullar Anadolu Lisesi çoğunlukla yatılı.
Yatılı.
Anadolu'nun her tarafından gelen çocukların yatılı kaldığı çoğunlukla yatılı olmayanlar da olmakla birlikte çoğunun yatılı kaldığı belli puanla alınan çocuklardı. İşte fen liseleri sosyal bilimler de sonra sisteme ilave oldu ki sosyal bilimler lisesiyle birlikte böyle belli bir şeyin 650 bin öğrenci giriyorsa OKS sınavına bu iddiam var demektir. Bu iddia içerisinde 150 bin civarında bir öğrenci yerleşiyordu bu okullara. Kalanlar işte ilçesindeki veya
normal liselere, okullara
gidiyordu. Veli benim çocuğum okuyacaktı kaydını yaptırıyordu. Evet. İmat lisesi olabilir. Bu herhangi bir düz lise olabilir vesaire. Yani sizin zamanınızda da aslında tabii böyleydi. Yani bir liseye gitmek için gerek yoktu. Sınava gerek yoktu. Evet. Tabii OKS ile birlikte yine bu AK Parti hükümetinde bu sınav sistemi tartışmaya gelince bu dönemde 2004 yılında program da değişti tabii. Müfredat da değişti. Yeni müfredata bağlı olarak, yapılandırmacı yaklaşıma bağlı olarak müfredat değişiyorsa sınav sistemi de değişmeli mantığıyla. Ve bir de o dönem şuna odaklanmıştı kamuoyu. Ya 2 saatte çocukların kaderini belirliyoruz. Hayallerini suya düşürüyoruz.
Yani 2 saatte çocuk diyelim ki rahatsız oluyor,
çok
bir
iyi,
şey
performansı
oluyor.
Performansı çok iyi çocuğun. Mazereti de yok bu sınavın.
Evet.
Mazeret sınavı da yok.
Tabii.
O gün hasta olsan, başın ağrısa veya karnın miden bulansa, stres heyecan yapsan
kaybediyorsun.
Kaybediyorsun. Veya bir panik yapsan kaybediyorsun. Öyle olunca bunlar da eğitim camiası açısından çocuklara oluşturduğu olumsuzluklar, ailenin üzerinde olumsuzluğa dikkat alınarak, 2 saatlik sınavın nesnel bir ölçüm olmadığı değerlendirilerek yeni müfredatta vesile kılınarak o dönemde dediler ki evet 2 saatte çocuktan kaderini belirlemeyelim. Ne yapalım? Ortaokulda sürece yayalım.
Hı hı.
Gündeme geldi. 6. sınıfın sonunda bir bitirme sınavı, 7. sınıfta bitirme sınavı, 8. sınıfta bitirme sınavı gibi düşünüldü. Seviye belirleme sınavları adı altında SBS gündeme geldi.
Hmm. Bir sürede onu konuştuk.
Evet, hemen kamuoyu dedi ki ya biz bir sınavdan rahatsızdık. 2 saatlik
tane.
Şimdi 3 tane sınav çıktı ve 3 yıl stres yaşayacak.
Evet.
Önce çocuk 1 yıl stres yaşıyordu.
Evet.
Hemen refleks bu oldu tabii. Hmm. Ama ona rağmen uygulandı sınav.
Evet.
2 yıl zannediyorum uygulandı. 2008'e kadar. Sonra tekrar 8. sınıfta uygulanmak üzere adı SBS kaldı. Ve tekrar 2 saatlik sınav oldu. OKS'den farksız hale geldi.
Hımm.
Yine değişmedi bakın. Ama yine liseler zorunlu değildi.
Evet.
Yani o sınava 12... başvuru yapıyordunuz ama girmeye de bilirdiniz. Yani girmediğin zaman da eğer bir liseye gitmek isterseniz, meslek lisesine gitmek isterseniz bir sınav puanı istenmiyordu size. Gidiyordunuz meslek lisesine, becerinize bakılıyordu. Biz okula yerleşiyordunuz. Böyle bir şeydi. Ama sonradan tabii 2013 yıllarında bu 2013-2014 eğitim yılına girerken SBS'nin daha da yine olumsuzlukları arttı. Dershanelerin sayısında artış oldu ki bu SBS'ye geçişte yine dershanenin kapatılması gündemdeydi. Rahatsızlık vardı hükümet tarafından. Yine her zaman aslında AK Parti hükümet döneminde okulların dışındaki öğretim kurumlarına, eğitim kurumlarına bir rahatsızlık olmuştur ama çözüm bulunamamıştır. Aslında bu gündeme gelmiştir.
Evet, evet.
Hatta hiç unutmuyorum bu 3 SBS'ye çıktığında ya dershanelerin sayısı azaltmayı hedeflerken okul dışı kurumdan sayısı azaltması hedeflerken öyle bir yaptınız ki şimdi okul dışı kurumdan sayısı 5'in sıfa düştü.
Evet.
Dedik.
Dendi
yani ya. Bunlar söylendi. Sonra öyle bir sürece geldik. Yine hedef dershaneleri azaltmak istenirken azaltılamadı. Bu sefer 2013 yılında dedi ki bu SBS kalkmalı. Evet kalkmalı. Çünkü velilerde aşırı baskı var. Çocuktan kaygısı çok yüksek. Yine 2 saatte çocuktan kaderini belirliyoruz. Bu da olmaz. Denildi. ve ciddi bir çalıştay yapıldı Ahmet abi.
Evet.
Aslında hükümet orada gelin ya bu sınav sistemini ortak akılla belirleyelim.
Yani doğru olan da
şu
bu.
Şu ana kadarki bu LGS emirvaki geldi. 28 Şubat süreci döneminde konulan bir at. Sonra OKS hadi hükümet ilk döneminde konulan bir at. Sonra SBS'ye geçti iyi niyetli ama olmadı. Sonra dedik ya ortak akılla belirleyelim bu işi.
Hı hı.
Mevcut sınav sisteminin artılarını eksilerini
konuşalım.
Yeni neleri yapacağız? Her bölgede eğitimciler, akademisyenler, veliler, çocuklar tartışıldı, müzakere edildi. Bak bu anlamda bu sınav oluşma biçimine itirazım yok bir eğitimci olarak.
Evet tabii ki.
En azından
bir, tamam, bir arama sınav, var yani.
Bir arama var.
Evet.
Yani
ve eğitimcilerin araması
tabii,
var.
Tabii birçok evet. ilde müzakereler yapıldı. Ki o dönemde gezi olaylarının yaşandığı, çalkaltıların olduğu, hatta FETÖ'nün elemanlarının bazı şeyi böyle hani yanlış yola çevirme istekleri çabalarına rağmen, yani bu sınav olmasın, TEOG olmasın, işte dershaneleri yine hedef alıyordu o TEOG'a geçişte tartışmalar buydu. Sabote etmelerine rağmen, o dönemde tabii FETÖ daha net değildi, bir kim evet, olduğu evet. belli değildi bürokraside. Buna rağmen ciddi bir çaba gösterdi.
Ne eğitim, çıktı ondan?
Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü Başkanlığı'nda Milli Eğitim Bakanlığı çok ciddi bir çaba gösterdi. Ve en son dedi ki evet sınavın süreli olması öğrencide kaygı artırıyoruz.
Evet.
Çözüm sınava süre koymayalım. Koyalım ama geniş bir süre koyalım.
Hı-hı.
Peki bir. İki sınavın başka okullarda yapılması çocuğun kendi okuduğu okulun dışında.
Psikolojisini etkiliyor.
Psikolojisini etkiliyor. Tamam çocuğun okulunda olsun. İki. Tatilde olmaz özel bir anlam yüklenmesi çocuğun psikolojisini etkiliyor. O zaman tatilde
eğitim
hafta
döneminde.
İçinde olsun.
Hı-hı.
Aslında çok güzel şeyler oldu. Hı-hı. Yani hükümet ve taraflar hep iyi yaklaştı. Sivil toplum Hı-hı. kuruluşlar vesaire. Sonuçta sınav gerçeği yine kabul edildi. Liseler geçişte yine sınav olsun. O zaman denildi ki madem liseler geçişte sınav yapılacak. O zaman bütün liseleri biz sınavla alınacak formata getirelim dediler.
Hı-hı.
Bütün çocuklar puanla yerleşsin.
Evet.
Bu sefer ne oldu? Herkes bu sınava girme zorunlu ortaya çıktı. Eksi tarafı belki bu oldu.
Evet.
Ama o dönemde birçok artıları oluştuğu için müzakereyle bu dedi ki bakalım görelim. Evet bu eksi tarafı ama bir sonucu görelim denildi. Ve sonuçta liseler de zorunlu hale geldi. O aynı döneme çakışıyor
evet.
hemen hemen. Bak bu sefer liseler zorunlu hale geldi.
Yani TEOG liselerin dönemde. Zorunlu hale geldiği dönemde
TEOG.
Bu araştırılıyor.
Ne oldu? Okulların içerisinde bir sınavı yapmaya başladık. Adı merkezi yazılı oldu.
Bunun adı TEOG değil
TEOG.
Mi? TEOG.
TEOG.
Yani temel şu anlattığınız
evet.
şey...
Orta öğretime geçiş sistemi merkezi yazılıları dediğimiz.
Evet.
Yani hani öğretmenlerimiz yazılı yapar ya 3 ve daha fazla ders saati olanın en az 3 yazılı. Hatırlayın 3 yazılı.
Evet.
Bazı derse 2 yazılıya girerdik.
Doğru.
Bir yazılıyı öğretmen yapıyorsa
evet.
bir yazılı bakanlık ben yapacağım diyor.
Hmm.
Adı bu. Yani
okullarda belki de puan şişirmelerini de önlemek
için evet.
Yani merkezi bir sınav.
Bir çapraz ilişkiye almak için merkez sınav yaptı.
Merkezi sınav. Evet. Üniversiteler içinde yani böyle okullara bıraktığınızda çünkü bazen
sıkıntılar
not
yaşanıyor.
Şişirme evet. vesaire gibi şeyler oluyor.
Ki ölçme değerlendirme bu anlamda zaten bizim sıkıntılarımız
evet.
had safhada. Ne oldu bakanlık 3 dersi olan derslerde ikinci yazılı ben yapacağım dedi. Her ders için kitapçık üretti.
Evet.
Aslında ciddi bir ekonomik maliyet, ciddi bir çaba.
Evet.
Bakın. Ama hükümet o anlamda aslında pozitif bir yaklaşım seyretti, katıldı. Ve Kasım ayında işte 2 gün, bir gün 3 ders olmak üzere 20 soruya 40 dakika veriyorlar. Sınav süreli sınav değil dolayısıyla.
Hmm.
3 yanlış bir doğruyu götürmüyor.
Götürmüyor.
Çocuğun bildiğini ölçüyorsun. Yani biliyorsa işaretliyor. Kavramışsa yapıyor. İşte yorumlama soruysa yorumluyor. Doğru yorumlamışsa puan alıyor. Yanlış yaptığı zaman doğruları götürmüyor. Tamamen neyi ölçüyorsun? Çocuğun bilgi performansını
bilgi,
ölçüyorsun.
Varlığı.
Varlığını ölçüyorsun.
Evet.
Heybesindeki var olanı
ölçüyorsun.
Bunda süreli yarışmadığı için heyecan,
stres yok.
Çünkü karşı dönen bir saat sürekli 120 dakikada 120 soru yapacaksınız gibi bir şey yok. Gibi böyle süreli yarışma
süre
tamamen.
Süre oldukça geniş yani.
Süre oldukça geniş. 40 dakika 20 soru. 40 dakika 20 soru. İki, odaklanma sorunu olan çocuklar var. 2 saat odaklanamıyor. Odaklanmadan
evet.
ve hiperaktif çocuklar veya başka çocuklar için 2 saat odaklanma bir sorun da önceden. Şimdi çocuk 40 dakika sonra dışarıya çıkıyor bir nefes alıyor.
Şimdi peki... Yani hep TEOG'da. Pozitif şeyleri
evet.
anlattınız şu ana kadar.
Peki niye
kaldırıldı? Niye kaldırıldı? Yani ne şimdi, tür itirazla? Mesela eğitimin içindesiniz hep bunu söylüyorum. Evet. Yani ne itiraz geldi ki öğrenciden, şimdi, veliden ya da nasıl bir sonuç ortaya?
Çok ne getirdi? Dezavantajı ne oldu? Yerleştirmedeki dezavantajı ne oldu Ahmet abi? Bunca artısına rağmen, bakanlığın bunca ekonomik harcamasına rağmen, öğretmenlerin çabasına rağmen ve kamuoyunda da çok ciddi bir şekilde kabul görmüş, oturmuşken, 4 yıl uygulandı evet. bu, oturmuşken ne sıkıntı oluşturdu? Bu da şu sıkıntı oluştu. Bir, herkes sınava girme zorunluluğu geldi. 8. sınıf öğrencisi. 2. Çünkü lise zorunlu olduğu için sınava
evet,
gireceksin.
Tabii.
Yerleştirme puanı almazsan yerleşemiyorsun. Açıkta kalıyorsun. Veya açık liseye gidiyorsun daha doğrusu. Açıkta kalmıyorsun. Direkt açık liseye yazılıyorsun.
Evet.
1. 2. Okullar aşırı kümelendi. Yani işte 495-500 puanı alan bir okul grubu 490-495 öyle bir sıralandı ki bir sıralama sınavı haline dönüştü. Okullar da bu sefer sıralanmaya başlandı.
Tabii.
Bu da
yani
ne oldu?
Yüksek puan alan öğrencilerin gittiği okullar.
Evet.
Düşük puan alan öğrencilerin
gittiği okullar böyle bir tamamen şey oldu.
Evet.
Bu okul içerisinde pozitif mayalanmayı, kültürlenmeyi olumsuz etkiledi.
Yani bundan ne anlamı
şöyle,
lazım?
Şöyle diyelim ki İstanbul'da ona. A okulu diyelim. 495 evet. puan ve üzeri 150 öğrenci aldı yerleştirdi. E 490 maksimum 500 puandan.
Evet.
495 puan ve üzeri alan bir çocuk o okula yerleşmiş. Bir çalışma alışkanlığı olan bir çocuk demektir. Doğru mu? Belli bir disiplini var.
Davranış yani başarılı yani.
Başarılı.
Özetle evet.
Hedefi olan çocuktur. Hı-hı. Tamam. Peki bu çocuk o okulda mezun olup iyi bir üniversiteye gittiğinde bu öğrencinin başarısı mı öğretmenin başarısı mı?
Yani aslında öğrencinin başarısı.
Ya çünkü zaten,
öğrenci yüksek puanla.
Yüksek puanla gelmiş.
Ama belki şu da var orada. Yani alt okul biriminde diyelim o çocuğu yetiştiren belki gene bir öğretmen var. Siz İGEDER'cisiniz.
Evet.
Yani öğretmenin eğitimdeki rolünü ayrıca
elbette.
Ayrıca konuşabiliriz.
O çocuğa o davranışı kazandıran elbette öğretmendir.
Evet.
Elbette ailelerin farklılığı vardır ama öyle oldu ki 380 ile 400 puan alan çocuklar da bir okula yerleşti.
Evet.
Dolayısıyla çocuğun önünde rol model olacak. Akran
belki daha alt puana sahip öğrencilerin buluştuğu okulları kastediyorsun.
Evet, o okullarda da bu sefer o düşük puanların toplandığı liselerde, Anadolu liselerinde.
Koçbaşı gibi önden.
Yani çocuğun önünde rol alacağı, ben de tıp kazanabilirim, mühendislik kazanabilirim, işletmeye gidebilirim diyebileceği bir okulun şeyi yok. Profili çıkmadı bu sefer. Çıkmayınca ne yapıyor? Zaten okula girerken yani biz zaten öğrenilmiş çaresizlik psikolojisi içerisinde ben bu okuldayım ama ben bir şey yapamayacağım. Çünkü koç yok, lider yok. Yani okulun kazanma oranı, üniversite kazanma oranı onlarda çok düşük. Öbürleri %100'e yakın kazanma oranı var, onlarda çok düşük.
Yani
peki bu okuldaki
şey
öğretmen başarısız mı? E çünkü
yani öğretmen çocuklar, başarısı açısından baktığımızda hakikaten sorun var. Burada.
Sorun var burada.
Sorun var.
Öğretmeni değerlendiremeyeceksin.
Evet.
Oradaki fedakar öğretmen diyor ki yani benim önümde beni heyecanlandıracak, bana güç katacak, bana değer verecek ve benim bilgime değer verecek öğrenci yok. Ben burada çaba sarf ediyorum ama çabamın karşılığını müdürüm göremiyor.
Evet.
Ve bu sefer ne oluyor? O akademik başarısı düşük olan okullarda bu sefer davranışsal sorunlar veya başka okul dışı alışkanlıklar edinilmeye başlanıyor. Çünkü mayalanma, olumlu etkileşim yok. Anlatabildim mi? Bu tip aileler de biraz ekonomik ve kültürel bakımından eğer uzak duruyorlarsa bu tip okullarda bazı liseler sorun haline gelmeye başlıyor.
Fakat burada bazı şeyler var. Mesela evet. Nuri Bey, şimdi bu yani dönemde proje okulları yani bizzat devletin
evet.
yönlendirmesiyle proje okulları. Proje okulları öğretmeni seçen okullar.
Evet.
Değil mi? Bir anlamda öğrenci kalitesini seçen okullar.
Yani ona iki türlü şansı. Hem öğrenci seçiliyor hem öğretmen
hem
seçiliyor.
Hem öğretmen seçiliyor. O zaman fiilen zaten o söylediğiniz çerçeve ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani diyelim ki İmam Hatip okulları. Proje okullar var. Proje olmayan okullar
evet.
var. Proje olmayan okullarda söylediğiniz sorun
devam
söz konusu
ediyor.
Değil mi yani?
Aynen.
Evet.
Aynen. Orada da aynı sorunla bir sefer devam ediyor. Hiç fark
diğer yok. Okullar, okul türlerinde de aynı şey söz konusu.
Bizim için meslek liseler çok kıymetlidir.
Evet.
Meslek liselerine, kamuoyuna bakışının olumsuz olması nedeniyle bir tanesi genelde şu var eğitim bilimlerinde. Akademik başarı ile davranışsal tutarlılık arasında pozitif bir ilişki vardır.
Evet.
Yani akademik başarısı pozitif olan çocukların yukarıya doğru eğilim gösteren çocukların davranışları genellikle olumlu seyreder. Ama akademik başarısı düşük olan çocuklar buradaki özgüvensizliğini, öğrenilmiş çaresizliğini olumsuzluk davranışlarıyla dikkat çekmeye başlarlar.
Evet.
Ailesi ve öğretmeni tarafından. Çünkü burada dikkat çekemeyen çocuk ne yapacak? Olumsuz bir davranış sergilemek suretiyle etrafta çevre dikkat çekme davranış içerisinde bulunacaktır. Dolayısıyla ne oluyor? İşte meslek liseleri olsun veya bu puan düşük olan okullarda akademik olarak önde model olacağı birisi yok. Öğretmen de eğer pozitif bakmıyorsa çocuğa, bir süre çocuk ne yapıyor? İstenmedik davranışlara daha fazla başvuruyor. İşte o zaman ya proaktif bir yaklaşım olmuyor.
Çok evet. Konu çok var da konu. Mesela bir hocamız vardı, vefat etti, Allah rahmet eylesin. Yani İstanbul'un vaizlerinden Naim Karaman Hoca. Evet. Bir İmam Hatip'te okumuş. Biz diyor okuldan kaçardık, misket oynardık diyor. Hocalarımız gelirdi, başımızda dururdu böyle, bakardı.
Evet.
Biz farkında olmazdık. Sonra elimizden tutar okula götürürdü bizi. Evet. Şimdi o okuldan kaçıp misket oynayan çocuk bir hocanın liderliğiyle eğitimini tamamlıyor. İstanbul'un işte büyük vaizlerinden birisi oluyor. Bazen o orta öğretim seviyesindeki liderlikler de her şeye rağmen önemli. Yani önemli, bir okulu böyle külli olarak başarısızlar okulu veya bir sınıfı başarısızlar sınıfı halinde nitelemek de sanıyorum
yanlış.
Çok sorunlu bir davranış oluyor.
İşte onun için bu eğitim aradaki abiler, mesela evet. İmam Hatip'te mezunum abi.
Evet.
Başarılı düşük çocuklar da vardı. Çok evet. iyi performans gösteren abilerimiz de vardı. Okulunda, kültüründe tıp kazanmış evet. abilerimiz de vardı. İşletme, hukuk. Ama dershanede yoktu o dönemde, hiçbir şey yoktu.
Evet.
Karaman gibi bir yerde okudum.
Evet.
Öğretmenlerimizin fedakarlığı kadar bizim üzerimizde geride kalan çocuklarla ilgili söylüyorum. Bazen abiler de ilgileniyor.
Evet, evet.
Çünkü akran değerlendirmesi çok önemli.
Doğru.
Akran eğitimi.
Evet.
Çünkü gençlik kendisinden birkaç yaş büyük model şahsiyetten daha çabuk etkilenir. Öğretmenden evet. çok. Şimdi bu başarısı düşük okullarda böyle bir iki sınıf büyük abide böyle bir şey yoksa,
evet,
potansiyel
evet.
yoksa, akademik bir hedef, bir çalışma, bir mefkure yoksa, kitap da okumuyorsa, hayata bakışı negatifse, aşağıdaki alt gruptaki sınıfları kültürleyebilir mi, mayalayabilir mi, hedefleyebilir mi, yukarıya taşıyabilir mi?
Çok doğru.
Evet.
Evet Nuri Bey, şimdi TEOG'u anlatıyoruz.
Evet.
Yani artılarını anlattık.
Problem evet.
problem olan yanlarını konuşuyoruz. Şu anda gelinen noktada yani TEOG sınavı kaldırıldı.
Evet.
Nasıl bir psikoloji çıktı? Yani sonra şeye geçeriz, yeni arayışlara evet, geçeriz evet. ama o psikolojiyi de şöyle resmedelim diyorum.
Evet.
Öğrencilerde, velilerde, yani bu yayın kuruluşlarında
evet.
değil mi? Ders malzemelerini hazırlayan kuruluşlarda vesaire nasıl bir psikoloji oluştu?
Ben ne hissettim?
Oluştu?
Önce kendimden
ha, siz,
bahsedeyim.
Evet, yani
ben işin başındayım.
Doğru.
Ve benim şu anda 96 tane öğrencim 8. sınıf öğrencisi sınava hazırlanıyor. En basit bir örnek.
Evet, evet.
Ve İGEDER'deki öğretmen arkadaşlarımın hissiyatıyla birlikte Türkiye'nin hissiyatının da benzer olduğunu düşünüyorum. İlk açıklamayı duyduğumda birden şok geçirdim.
Evet.
Çocukların yerine düşündüm. Elbette sevinen çocuklar olmuş olabilir.
Niye?
Şöyle düşünmüş olabilir. Sınav stresinden kurtulduğu için kendi hı-hı. açısından sınavın stresinden kurtulmanın ilk etapta mutluluğunu yaşamış olabilir.
Hı-hı.
Ama o çocuk şunu düşünmez. Bundan sonra ne gelecek yerine diye sormaz. Hı-hı. O anlık düşünür. Sınav stresinden kurtuldum. Sonra şok atlatınca herkes şunu soruyor. Çocuklar dahil. O sevinen çocuklar nasıl bir sistem gelecek bundan sonra?
Hı-hı.
Ben hangi okula nasıl gideceğim müdür amca biliyor musunuz?
Yani bir gidilecek okul var. Oraya alınacak öğrenci sınırlı.
Sınırlı. Belki de hayalinde bir yer var.
Evet.
Kendine gelince de böyle soruyor. Cevap veremiyorsunuz bir. İki veli düşünün. Tam hazırlık yapmış. Çocuğunu hazırlamış.
Ki veliler ki bazen
hırslı,
çocuktan çok
daha çok hırslı. Birçok şehirde bu böyle. Odaklamış çocuğunu yazın. Tatile gitmeyen velilerimiz var efendim. Birçok Türkiye için geçerli. Bu sadece İstanbul için değil, birçok yerde böyle. Tatile gitmeyen, bu sene tatilden fedakarlık yapıp çocuklarına özel ders aldıran veya
evet, evet.
evde kampa alan veliler var.
Ya bir yerde
diyeceksiniz ki 1.200.000'den kaç bin kişi fark etmez. 100.000 de olsa, 50.000 de olsa bir hayal var. Çünkü mevcut bir sistem var.
Şöyle de bir şey var. Yani çocuğun iyi bir okulu bitirmesi lazım. Bu liseden başlıyor kesin bir kere. Evet. Lisede iyi bir liseye gidince iyi bir üniversiteye evet. gidiyorsunuz. Doğru. İyi bir üniversiteyi bitirince hayatta etkili bir role sahip oluyorsunuz. Yani.
Evet. Şimdi öğretmen camiasını düşünüyorsunuz. Öğretmen birden şok. Bundan sonra ne yapacağım? Ne olacak? Kaygıları artıyor. Bu kaygıyla öğretmenin sınıfına girdiğini düşünün. Çünkü bir belirsizlik var. En kötü şey belirsizlik. Öbür tarafta eğitim paydaşları var Ahmet abi. Kimler bunlar? Müfredat değiştiği için darbe yiyen, elindeki mevcut kitapları yakan veya depoya atan veya çöpe atan ama birden eğitim öğretim başında 8. sınıf öğrencilerine dönük test basan, soru kitapçığı basan, yayıncılık yapan firmalar birden şoka girmiş durumda. Şimdi onlar benim esnafım. Bizim esnafımız. Vatandaşımız, evet. ağabeyimiz, kardeşimiz fark etmez.
Kimse. Yani benim derken devletin esnafı.
Yani evet. devletin esnafı sonuçta. Yani bizim sizin esnafımız.
okulun esnafı okulun gibi esnafı anlatılmasın. Değil. Evet.
Yani bizim esnafımız, vatandaşımız, halkımız evet. üretmiş, üretim yapmış, para kazanıyor. Öyle olunca birden mağdur duruma düştüler.
Evet. Eğitim onların sesi çıkmadı olan. Henüz.
Şoktalar çünkü. evet. Ne yapacak? Şimdi gelecek şeyi bekliyorlar. Bakın şu Hı-hı. açıklama çıktığı zaman. Belki diyecekler ki kısmi sınav olursa yine kurtarırım diyecek. Ama sınavsız atıyorum böyle bir şey geçiş sistemi tasarlandı çıktı. Bunlar ciddi bir şekilde sesini yükseltecektir. Bunların kaygısı var ne olacak? Şu anda veliler bekliyorlar çünkü yardımcı kaynak alması düşünülen veliler şu anda bakanlığın birkaç gün içerisinde yapacağı açıklamayı bekliyor. Bu da bir ay ertelendi.
Bir ay sürer
denildi vesaire. Şimdi bütün bunlar eğitim öğretime girerken ansızın olunca gönlümüzden geçen, evet Cumhurbaşkanı talebi zaten bu, Başbakan kendi bunları söylüyordu. Lakin hazırlıksız, ansızın bir konuşma oldu. Belki bürokratları, Sayın Bakanımız ikna eder, efendim şu anda biz kazanım listesini ilan ettik. Açık uçlu sorular olabileceğini de açıkladık. Sınav tarihini de ilan ettik 29-30 Kasım diye. Kasım ayında yapılacak merkezi yazılıyor. Biz de sizin fikrinize katılıyoruz. Zaten sizin talebiniz, bizim de isteğimiz bu. Liselere zorunlu hale gelmesiyle birlikte bu aslında kaçınılmazdı. Yeni müfredat da bunu istiyor. Çünkü yeni müfredat öğrenciden ve öğretmenden beklentileri farklı Ahmet abi. Hı hı. 21. yüzyıl becerisine hazırlayın diyor. Yani iletişim becerisi gelişsin.
Bir konuşuruz.
Gibi mesela konuşuruz. Sonuçta kaçınılmazdı ama Sayın Cumhurbaşkanım bir sonraki sene için bunu düşünelim denilebilir. O zaman kadar ciddi bir TEOG'daki gibi ön hazırlık yapılabilir. Ortak akıl oluşturulabilir. Ciddi yani bir tartışma sağlanabilir. Yani
nasıl olur o TEOG olmaz yani, ya da TEOG geri mi gelir?
Yani bu sene için uygulanıp bir sonraki sene için.
Dönülür mü bence?
Bir düşünmüştük bundan sonra ha. geçti zaten. Yani olabilirdi.
Kaldırıldı dedi. He,
çünkü bunu diye düşündüm. O şu psikolojiyi sordunuz ya. Evet, evet. Öyle düşündüm. Baktım ki bir sonra bir açıklama geldi. TEOG kesinlikle kaldırıldı. Kalktı, taksi evet. durağında Sayın Bakanımızın yapmış olduğu açıklamayla birlikte artık bu işten geri dönüş yok. Olmayacağı kanaati oluştu bizde. Bürokrasinin de çok fazla tatmin edici cevapları olmadı. Evet bir gayret içerisinde olduklarını, bu süreci tedavi etmeye noktalık bir çalışma yaptıklarını görüyoruz. Ama nasıl bir geçiş sistemi olacak iyi tartışmak lazım. Türkiye'nin gerçeğiyle öğrenci sayısıyla işte daha önceki sınav sistemindeki öğrencilerin gittiği okullardaki başarı performansına dikkate alarak hayat başarısını ölçümleyerek Türkiye'nin PISA, TIMS başarısını puanlarını dikkate alarak her türlü düşünce kuruluşunun da katıldığı velinin de dahil olduğu bir sistemle çok iyi müzakereyle belirlemek lazım. Tamamen sınavsız bir geçiş sistemi çıkar mı? Şu anda zor gibi görüyorum ben. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu da yanlış. Yani çünkü bazı okullar var yeteneğe göre seçiyorlar. Mecbur beceri sınavı yapacaklar. Meslek liselerinde temel bir takım bilgi becerinden sonra yine mesleki beceri sınavlar yapmaları gerekir. Fen bilimleri dediğimiz bilim okulları var. Bilim okullarında çocuğun alt yeterli olması, fizik, kimya, biyoloji, matematiğe ilgisi olması lazım. Şimdi bu tip okula sınavsız alınabilir mi? Soru işareti.
Hayır bir de sınavsız nasıl alırsınız? Yani, diyelim ki okulun bu seneki öğrenci alma kapasitesi 100. 1000 kişi başvurdu.
Nasıl yapacaksınız?
Nasıl yapacaksınız? Evet. Hangi yüzü alacaksınız?
Yani? Veya proje okulları oluşturuldu. Oraya bir yönetmeliği çıktı. O okullara sınavsız alır mısınız soru işareti. Hafızlık artı okul müesseseler kuruldu. Hem hafızlık becerisi evet. yapılıyor. Hafız olabilecek kişi için ayrı beceri gerekiyor. Ayrı bir performans. Ona bir mülakat veya bir sınav yapmak lazım. Yani ezber kabiliyetini görmek açısından. Orası muamma. Şu bir kesin. Biz neyi ölçüyoruz? Yani aslında Türkiye'de ölçme değerlendirmeyi tartışmak lazım. Biz bilgi ölçüyoruz abi.
Evet.
Yani ne kadar biliyorsunuz? Hı hı. İşte bazen bu kavrama sorusu oluyor. Bazen analiz, bazen sentez, bazen yorumlama. Daha çok bu beş basamakta sorular var.
Ha, bu, ama bu söyledikleriniz çok bilgi ölçümü değil, muhakeme ölçümü değil mi?
Bizim sınavlarımızda.
Mesela PISA'da da.
PISA'da hayat başarısı ölçülüyor. Yani, bilgiyi ne kadar uygulayabiliyor?
Uygulayabiliyorsun, okuduğunu ne kadar anlıyorsun. Yani bunlar ölçülüyor.
PISA'da
yani.
Ve TIMSS'te bilgi ölçülmüyor.
Evet.
Öğrendiğin bilgiyi ne kadar kullanabiliyorsun?
Kullanabiliyorsun.
Buna bakılıyor. Evet. Örnek, Özgür Bolat da bahsetmiş akademisyen makalesinin eserinde. Diyor ki, üniversite geçiş sınavında şöyle soru soruluyor diyor. Kişilik özellikleri bakımından sosyal medyayı inceleyecek olursanız kişilik özelliklerini tahlil edebilmek için sosyal medyada kişilerin kişilik özelliklerini tahlil edebilmek için ne gibi tasarımlar yaparsınız?
Gibi evet.
Gibi böyle sorular. Veya işte benim 1'e 2 metre bir duvarım var. Bu duvarımı 20'ye 10'a 5 santimetre tuğlala örmek istiyorum. Ne kadar tuğla gider?
Hı hı.
Sadece şunu sormuyor. 1'e 2 bir duvarın alanına kadardır diye sormuyor.
Evet. Yani
o duvarın çarpacak, tuğlanın enini boyuna bakacak, o bilgiyi kullanacak.
Evet.
Ona
evet.
göre kaç tuğla gideceğini söyleyecek. Hı-hı. Yani böyle bilgiyi kullanabilme becerisi. Buna daha çok ihtiyaç var. Bir evet. de eleştirel düşünmeyi ölçebiliyor muyuz?
Evet.
Düşünme becerilerini ölçebiliyor muyuz? Artık dünyada bilgiye ulaşmak çok zor değil Ahmet abi. Yani hepimiz ulaşabiliyoruz. Çok kaynak taramadan internete girdiğimizde. Yani birçok bilgi artık elimizde, avucumuzun içerisinde. Ama o bilgiden farklı bir şey üretebiliyor muyuz? Veya yeni bir üretimi ortaya koyabiliyor muyuz? İnovasyon becerisi.
Evet.
Ki eğitim, Endüstri 4.0 ile birlikte eğitim 4.0'a doğru geçişlerin başladığı bir dönemde.
Evet.
Bilgi ölçen sınavdan çok yaşam kalitesini artıracak, hayat kalitesini artıracak PISA ve TIMSS mantığında sınavlar olmalı. Bir de her çocuğun bireysel özelliği farklı mı? Farklı. Mesela üstün zekalı çocuklar için bu sınavların hepsi kaybedici özelliğe taşır. Hı. Niye? Çoktan seçmeli test üstün zekalı çocuklar için iyi bir seçme yöntemi değildir.
Hı.
Çünkü o çocuklar bu sorularda kaybeden gruptur.
Evet.
Çünkü çok ileri düşündükleri için, farklı düşündükleri için ya burada farklı bir şey var deyip kolay bir soruyu kendince
zorlaştırıyor.
Hı. Yani bu bireysel farklılığa da dikkat almak gerekiyor. Bir karikatür var. Bilim adamı, bir insan oturmuş, karşısına balığı çağırmış, fili çağırmış, zürafayı çağırmış, maymunu çağırmış. Demiş ki ben şimdi sınav yapacağım size.
Hı hı.
Farklı beceriler. Hı. Kuşu çağırmış. Demiş, ben size sınav yapacağım. Sınav şu. Şu ağaca kim çabuk tırmanır?
Hı hı.
Şimdi kuş, balık, fil, zürafa, maymun. İstenilen şey ne? Ağaca tırmanma becerisi. Yani bu hayvanlardan balık ağaca tırmanamaz. Ama kuş hemen konabilir. O da tırmanmaz, evet. konabilir. Ve ama bir
bu adil bir sınav
değil.
Değil
yani böyle evet. bir şey. Çünkü bireysel farklılıklarımız var her birimiz. Kimilerinin matematiğe aşırı ilgisi var.
Nasıl bulacağız? Yani bu
İşte bu bireysel farklılıkları küçük yaşta itibaren iyi gözlemlemek lazım. Hmm. Dolayısıyla işte bizim dediğimiz Türkiye'de ölçme değerlendirme problemimiz var dediğimiz nokta bu Ahmet abi.
Evet.
Ana sınıfından itibaren bireyin, öğrencinin gelişim karnelerini, ürün dosyasını ve onunla ilgili ölçme çalışmalarımızı çok iyi derleyip toparlamamız lazım. Objektif, nesnel.
Ben zaman birim evet. insanı görmek diyorum yani.
Evet.
Birim insanı. Birim insanı önemsemek.
Önemsemek.
Şimdi bir daha önce de programdan önce anlattım. Hani Down sendromlu bir grup çocuğu Üsküdar Belediyesi almış. Onlara bir iş alanı oluşturmuş. Şimdi gazeteye haber oluyor. Niye? Yani birim insana bir değer verdiniz. Onun hayatta var olabilme hakkını ortaya çıkardınız.
Ve hayata bağladınız.
Hayata bağladınız. Şimdi aynı şey bizim yani büyük bir insan potansiyelimiz var. Bir de şöyle bir şey okumuştum. Atıl kapasite. Yani bir dernek sözcüsü diyordu. Biz atıl kapasiteyi kullanırız toplumdaki.
Evet.
Kendi ürettiğimizi zannedersiniz. Halbuki kapasitedir ama atıl haldedir, kullanılmaz haldedir. Şimdi bizim 18 milyon çocuğumuz var. Bunların çok büyük bir kısmı atıl kapasite maalesef haline geliyor. Maalesef. Yani dediğiniz gibi belki hiçbir sınav sistemi bu noktada şey yapmayacak, yani bizi tatmin etmeyecek.
Etmeyecek. İşte bunun için kalıcı sistemlerin çok ciddi bir şekilde kurulması gerekiyor.
Evet.
Aslında Türkiye'nin altyapısı bu anlamda zengin. Evet. E-okul dediğimiz bir portalimiz var.
Evet.
Her öğretmen o birim potansiyelde gördüğü çocuğun potansiyelini birim bazda aldığında, gördüğü değerlendirmeyi nesnel bir şekilde portala işlediğinde ve daha ilkokuldan itibaren yapılan bütün ölçme değerlendirme çalışmaları bilimsel ve tutarlı bir şekilde gerçekleştiğinde, yine senenin sonunda işte 8'de veya lisede geldiğinde yapılacak bir takım değerlendirme ölçütleriyle birlikte bir anlam taşırsa yönlendirme çok kolay yaparsınız.
Hı hı.
Çünkü o zaman çocuğun matematik potansiyeli birden 8'de ortaya çıkmaz zaten.
Tabii.
Matematik potansiyeli varsa daha birinci sınıftan belli olur.
8 senede
hangi düzeyde ne kadar matematik potansiyeli ilgisi var? Bazı çocuklar acayip fen bilimlerine karşı ilgili, doğaya karşı ilgili. Onu evet görüyorsunuz. Bazıları sanata, evet, spora evet acayip ilgili. Onlar, bazı çocuklar bakıyorsunuz sözel anlatım. Daha doğaçta ama çocuk çok güzel sözel anlatımlarda ifade ediyor. Kendi ifade ediyor. Sahneye çıkıyor, konuşuyor. Şimdi, çabucak ezberliyor. Şiir potansiyeli çok iyi. Onu görüyorsunuz.
Spor dediniz. Mesela Türkiye'deki futbol takımları işte
hep yabancı uyruklardan
yani
oluşuyor.
Büyük kısmı yabancı çocuklardan evet oluşuyor. Bir şey dinlemiştim de, yani mesela biz işte futbolcu yetiştiremiyoruz ama diyelim Avrupa'da orada bulunan gurbetçi çocuklarımızın içinde yıldız futbolcular yetişiyor.
Evet.
Yani çok az sayıda gurbetçimizin çocuklarının içinden biz yıldız futbolcu yetiştiriyoruz. 18 milyondan futbolcu yetiştiremiyoruz.
Evet.
Yani
bu çok güzel bir tespit. Evet. Bakın çok önemli bir şeyi söylediniz. Eğer TEOG kalkıp yerine sınav değil, yeteneklere dayalı bir seçme, bir yerleştirme sistemi gelirse o zaman sporcu da çıkar abi. Evet. Sanatçı da çıkar. Ama şimdi
onun
herkesin gözü
nedir işte? Yani
herkesin gözü şu an üniversite kapısına dayanmak. Yani evet, adam olmak, biz üniversiteyi mezun olmakla eşleştirdiğimiz bir algı var.
Evet.
Ama iyi bir sporcu, ahlaklı, dürüst, erdemli bir sporcu, iyi bir sanatçı, milli ve manevi değerlerine bağlı, Türk toplumuyla barışık bir sanatçı, küçük yaştan itibaren çok güzel çocuklarımız var ressam olan küçük
tabii,
yaşta
tabii.
Ama ortaokula geldiği zaman o ressamlık özelliği kayboluyor. Niye? Önüne TEOG geliyor veya işte yerleştirme sınavı geliyor, üniversite sınavı geliyor. Aile diyor ki tamam sen resimde başarın çok iyi ama ben seni ne kursa göndereyim, lakin ayıracağın zaman büyük bir çoğunluğu sınavlara dönük olmalı. Bakın bunlar
çünkü
şeyi düşürüyor.
Şöyle de bir şey var. Resim karın doyurmuyor.
Doyurmuyor. Sanat yani, karın doyurmuyor.
Sanat
yani
karın doyurmuyor.
Öyle bak. Veya algı farklı.
Mesela
yani
futbol karın doyuruyor. Yani epey futbolcu çıkarsak biz.
Evet.
Yani oradan belki bir kanal açılır ama bunlar da psikolojik olarak etkiliyor.
Bu algıyı da
eğitim. Çok, evet.
İşte
algı.
Burada toplum sosyolojiyi çok iyi devreye
evet,
sokmamız
evet
lazım. Toplumun evet bakışı, psikolojisi ve sosyoloji ve algı. Bu algıyı yeniden dizayn edecek bir operasyona ihtiyaç var. Bunu da Türk toplum bakışını değiştirecek, değiştirebilmek için sosyologların araştırmalarına ihtiyaç var.
Ne çıkar?
Şimdi ne çıkar?
Yani bir takım ihtimaller evet yayınlanıyor, medyaya yansıyor. Siz de takip ediyorsunuzdur. Okuduğunuzda ya şu olmaz, şu şöyle takviye edilirse olur dediğiniz bir takım şeyler var mı böyle? Yani yeni sistem.
Şimdi öngörüler var tabii. Şu tahmin ettiğimiz bazı özellikleri olan okulların sınava giriş hakkı baki kalacak gibi gözüküyor. Özellikle
evet
yatılı, tarihi birikimi olan okulların, İstanbul'da da olduğu gibi Anadolu'da da var bir tür okullar. Bunların hakkı baki kalacak gibi gözüküyor. Bunlara
onların
geçişle
böyle,
ilgili.
Onların mesela bütün Türkiye'de isteyen öğrencinin girebileceği bir sınav
evet
mı?
İsteyen öğrencilerin girebileceği bir sınav.
Belli notlara ulaşanların girebileceği bir sınav mı?
Orada tabii ön öleme olarak da okul notları konulabilir. Sizin zamanınızda da bizim zamanımızda da vardı. Fen liselerine geçebilmek için okul notlarınızda fizik, kimya, biyoloji, matematik notlarınızın belli bir temeli hı-hı olması, bir puan aralığında olması gerekiyordu. Hı-hı. Başvuru yapabilmek için hı-hı veya öğretmen Anadolu liseleri vardı.
Yani çok yüksek değil de daha
evet
geniş kitlelerin
katılabileceği
bir çerçeve. Çünkü yani diyelim ki siz hani 100 üzerinden 90 alanlar dediniz. Bu çok evet. sınırlı sayıda evet. bir öğrenciyi sınava katar. Halbuki 70 olsa bu değil mi evet. not derecesi.
Bir de şu gelecektir muhtemelen. Sadece notlar değil. Şimdi günümüzde hükümetin politikası daha doğrusu ve gelişen dünyada istenen şu. Hayat başarısı endeksi olarak çocukların okuldaki hayat performanslarını ölçecek kulüpler var. Hı hı. Sosyal sorumluluk projeleri hı hı. var. Veya proje çalışmaları yapıyorlar. Hı hı. Ne kadar proje çalışmalarına katıldın? Hı. Ne kadar topluma duyarlı bir projede yer aldın? Evet. Bu doğa, çevre işte hı hı. vesaire gibi olabilir. Veya hangi kulüplere yoğun bir şekilde gittin? Spor kulübü, sanat kulübü veya işte başka kulüpler. Bunların da değerlendirme esasına gireceği noktasında bir kanaat var. Yani çocuğun ortaokulda, lisede gittiği kulüpler, evet. lisans aldığı lisanslar, kulüplerden aldığı lisanslar, spor veya sanat alanındaki veya katıldığı projeler veya ürettiği projeler veya katıldığı sergiler de seçeceği okul türüne yansıma noktasında bir karşılığı olacak gibi gözüküyor. Hı hı. Zaten TEOG'da da bu başlamıştı bu süreç.
Evet.
Buna benzer. Bu muhtemelen devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü şu, madem sınav bilgiyi ölçüyorsa, hayat başarısı noktasında zayıf kalıyorsa, çocuğun hayattaki performansını ilgilendiren kısımları biraz yansıtmak lazım. Okul geçişinde, lise geçişinde. Bu belki muhtemelen girecektir. Ama şu, burada da şu tartışma olacak. Veli okula ne kadar güvenecek?
Hı hı.
Veli bu noktada, veli öğretmen ilişkileri nasıl şekillenecek? Burası zamanla oturacak bir şey. Burada öğretmenin algısını ve velinin algısını çok iyi dizayn etmemiz gerekiyor. Mesela TEOG'da sosyal, sportif, kültürel etkinlikler puana yansıyacak diye hemen veliler çocuklarını spor kulüplerine yazdırmaya başladılar.
Hmm.
Hemen lisans almaya zorlamaya başladılar. Hmm. Bu haberi alır almaz.
Evet.
Yani yine işin farklı boyutuna kaçıyoruz gibi geliyor. Aslında hmm. nesnel bir dürüst davranabilirsek kendimize, hayata, çocuğumuza karşı bazı şeyler doğal seyrinde daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Öğretmen üzerine psikolojik baskı var, not baskısı var. Mesela bu ciddi bir şekilde öğretmeni okulu not şişirmeye doğru götürüyor. Bunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla tarihi birikim olan okullar için sınav gelecek. Ama benim gönlüm razı mı?
Evet.
Ona şöyle razı değilim.
Neden?
Neden razı değilim? Çünkü Türkiye'de bazı özelliği olan, tarihi birikim olan okullar çocukları nereye hazırlıyor? Soru bir. Hmm. Hangi ülkeye hazırlıyor?
Nasıl?
Hangi ülkeye gönderiyor, hangi ülkeye hazırlıyor?
İlginç. Bu soru çok ilginç bir soru.
Benim milli okulum mu? Öğretmenleri kimler?
Hmm.
Bu ben hep kafamda soru işaretidir.
Bu tarihi okulları...
Yani adını vermeyeceğim ama bu okulların evet. çocukları nereye, hangi ülkelerin hayaliyle yetişiyorlar?
Hmm.
Hangi, yani burayı dizayn etmek lazım.
Evet.
Yani sizin de söyleyeceğiniz, adını bildiğiniz birçok okullarından mezun olan çocuklar acaba hangi ülkelere ağırlıklı gidip o üniversiteyi bitirip Türkiye'ye dönüyorlar ve Türkiye'deki performanslarına bakmak lazım. Neler yapıyorlar? Bu yani tarihi birikimi...
O zaman o okulların verdiği eğitimin muhtevası diye
çünkü
bir sorun ortaya çıkıyor.
Bunlar özel anlaşmalı kurulmuş bir takım okullar olabilir. Bazıları öyle. Bazıları öyle değil ama tarih birikimiyle öyle görev misyon çizilmiş bitiriyor. İşte Alman hayranı olarak ve Alman üniversitesi gibi hı-hı. o üniversite düşünerek mezun oluyor. Bizim çocuklarımız gittiği zaman, oraya gittiğini gördüğüm zaman, kendim okulumdan mezun edip kazandırdığım çocukların o hayalini gördüğüm zaman da üzülüyorum. Ha, konuştuğum zaman da diyorlar ki bizim üniversitemiz ne zaman kaliteli hale gelirse.
Ama bu da bir sorun.
Evet.
Bakın Nuri Bey, bunu da yabana atmamak
lazım. Ya atmamak lazım.
Yani gidip orada iyi bir tıp eğitimi alıyorsa, yani dünyada da sizin üniversiteleriniz 500 üniversite içerisine girememişse, yani
işte,
onu da yabana atmamak
lazım. Atmamak lazım.
Yani
bu da bir
çocuk
soru.
Çocuk gitsin ama gelsin. Bu söylenebilir.
Peki.
Değil mi?
Gitsin, gelsin ama.
Gelsin.
Gidebilecek o milli şuur o okul veriyor mu soru
versin
işareti?
Versin işte.
Milli
onu
manevi hassasiyeti. Onu
evet,
söyleyebilir.
Onu söyleyebilir.
İşte, buranın çok iyi dizayn edilmesi
evet,
lazım.
Evet.
O tarihi birikimi olan okullar hı-hı. için bunu evet. dizayn etmek lazım. Yani bu kaygı giderilirse, oradaki çocuklar milli manevi ahlaki değerle, kültürle yetiştirilirse o zaman benim kaygım olmaz. Amerika'ya da gitse, Almanya'ya da gitse, hangi ülkeye giderse gitsin. Gittiği zaman Nurettin Topçu gibi gider, döner, kendi insanına, milletine
peki,
hizmet edebilir.
Peki bu şeyi nasıl? Yani diyelim ki şu okullar sınavlı alsın ama bir şey var. Liseler zorunlu ve bütün öğrenciler liseye gidecek. Hangi liseye gidecek?
Şöyle, sizin zamanınızda da vardı abi. Bizim zamanımızda da var. Biliyorsun lisenin içerisinde bir eşit ağırlık bölümü vardı.
Evet.
Alt program.
Hı hı.
Fen programı vardı.
Evet.
Sosyal program vardı. Ben mesela eşit ağırlıktan bizim İmam Hatip Lisesi olduğu için biz edebiyat alanı o sayılıyorduk.
Evet, sayılıyorduk. Evet.
Ama ben Muradiye Erkek Lisesi'nde öğretmenlik yaptığım dönemde hem Anadolu Lisesi vardı aynı binada. Evet. Eşit ağırlık vardı. Fen ağırlıklı vardı ki oradan sosyal mezun çocuklarımızı da tanıyorsunuz. Tabii, işte. Yani tabii. Biliyorsunuz.
Tabii.
Oradan tıp da kazanan oldu. İşletmeyi tabii. de kazanan oldu. Tabii. Uluslararası ilişkilere de giden oldu. Bakın ne oldu? Kendi okul türü içerisinde alt programlarla zenginleştirebilirsiniz. Hı-hı. Yani bunu bu hale getirebiliriz. İmam Hatip Liseleri için de geçer. İmam Hatip Lisesi programı uygular ama içerisinde fen programı da olur. Sosyal program da olur. Hafızlık ve benzer program da olabilir. Yani Hı-hı. dini program da olabilir. Yani böyle alt programla oluşturabilirsiniz.
Şu tarz bir şey. Çok kısa bir Buyurun süremiz efendim. Kaldı. 1-2 dakika.
Buyurun efendim.
Yani sanki devletin öğrencileri belli okullara yönlendireceği gibi bir şey de tartışılıyor. Öyle bir zorunluluk olur mu? Ya da eve en yakın işte adres sistemine bağlı falan onlar?
Şöyle olabilir mi? Tabii olma ihtimali var. Bu tartışmaların bir tanesi bu. Ama yeni geçiş sisteminde ne yapıp ne edip bakanlık meslek liselerimizin özendirecek. Meslek liselerine geçişi özendirecek. Oraya bakışı değiştirecek.
Orada başarı üretecek.
Orada bir değer üretecek. Evet. Bir geçişi de sağlaması lazım. Çünkü oradaki çocuk daha o yaştayken toplumuna değer katmaya başlayacak.
Evet.
Hele hele teknolojinin hızlı bir şekilde değiştiği dünyada bizde meslek liselerine katılımın düşük olduğu ve toplum algısı olarak başarısı düşük çocuktan gittiği bir okul olmaktan çıkartıp topluma değer katan, üretime değer katan, saygın bir birey olduğu görüntüsünü verecek bir geçiş sistemini sağlamamız lazım. Çok sadece güzel. Bir proje İmam Hatip veya İmam Hatipler değil. Orayla birlikte çok güzel bir dizayn yaparsak evet. zaten sistem otomatik olarak rahatlayacaktır.
Evet.
Yani bu çok önemli diye düşünüyorum. İnşallah bunun da dikkate alındığı bir geçiş sistemi olacaktır ama sizin hep söylediğiniz gibi tamamen sınavsız mümkün mü? Şu konjüktürde çok gözükmüyor gibi evet. tahmin ediyorum.
Teşekkür ederiz evet. Nuri Bey.
Çok sağ olun efendim.
Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarında ben Deniz Ahmet Taş getiren Nuri Özkan hocamla beraberdik. TEOG'u konuştuk, herkesin gündemini. Dileriz memleket için, çocuklarımız için, aileler için hayırlı bir formül İnşallah. Ortaya çıkarılır.
İnşallah.
Sağlıcakla kalın efendim. Teşekkür ederiz.